Mobilten yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özcan.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta mobil dünya çok yoğundu ama ilk haberimiz Apple ve Samsung'a İtalya'dan gelen ceza üzerine olacak. Çünkü İtalya'da rekabet kurulu bu iki firmanın telefonları bilinçli olarak, programlı olarak yavaşlattığına karar verip ceza kesti. İki firmaya da 5.7 milyon dolarlık bir ceza durumu söz konusu. Apple'ı zaten biliyorduk. Pil konusundan yola çıkarak ciddi bir tartışma devreye girmişti ama Samsung da ceza yemiş durumda Mesut ve cezanın akıbeti ta Galaxy Note 4'lere kadar gidiyor. Note 4 için verilen güncellemelerin telefonu bilinçli bir şekilde yavaşlattı, programlı bir şekilde eskittiği yönünde bir karar ortaya çıkmış durumda.
Çok güzel yorumlar var. Samsung güncelleme mi veriyormuş tarzında aşağıda bir yorum gördüm. Beni çok güldürdü o açıkçası. Ya burada ben Samsung'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum biraz. Sanki hani ona verdik ona da verelim. Bunlar kardeş firmalar gibi düşünmüşler. Şimdi Samsung Apple'ın her yer olduğu yere gidip bir de Apple isimli köyde iPhone dağıtınca tabii ister istemez o da radara giriyor. Yani bunlar herhalde aynı firma yerde çalışıyor falan gibi geliyor herhalde insanlara.
Vallahi yorum aslında
ceza ikisine de kesmişler. Şey,
yorum çok isabetli. Gerçi Samsung'un bugün herhalde en büyük sorunu yazılım güncellemesi. Evet. Çünkü yani daha geçtiğimiz günlerde bir sürü yeni telefon tanıdılar. Hepsi Android 8.0 bak. Bir de değil. Evet. Yani Android 9 beklentisi içerisindeyken ama hakikaten Mesut Samsung'un o dönemde kaotik dönemde. O TouchWiz'in o versiyonları zaten kendi
içinde yavaş zaten. Evet.
Bir de böyle bir durum söz konusuysa durum daha da vahim ama Samsung kesinlikle bunu kabul etmiyor ve muhtemelen bir üst mahkemeye başvuracak gibi görünüyor. Bizim öyle bir durumumuz söz konusu değil diyor ama sonuçta İtalya'da bir devlet kurumu, rekabet kurumu iki markanın da telefonları bilinçli bir şekilde yavaşlattığını karar var.
Burada şöyle zincirleme reaksiyon oluşabiliyor. Bak şimdi İtalya gitmiş araba bildiğini falan beklememiş. Kendisi kesmiş ülkeye direkt para girişi olsun diye.
İmsak teşkil eder mi?
Ya gerisi de keser bence.
Aslında son 5 yılda bütün markaların bütün telefonlarını toplayıp bağımsız bir laboratuvarda test ettireceksin.
Büyük ihtimalle yani iyi bir şey olur.
Çünkü Mesut dikkat edersen şimdi tabii Apple'ın durumu biraz daha farklı. Teknik olarak pilden yola çıkarak verilen bir sonuç var ama Note 4'e bakıldığı zaman o Note 4'ün çıktığı yıllar telefon satışlarının en büyük patlamayı yaptığı dönemler. Dolayısıyla herkesin burada satışları arttıralım ve bir numara olalım tarzında hedefleri vardı ama sonucunda şu aşamada böyle bir karar ortaya çıkmış durumda. 5.7 milyon dolar Samsung Apple'a dokunacak rakamlar değil bunlar.
Değil, evet.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer böyle bir durum tespit edilirse gerçekten bence ceza hafif kalmış. Burada bir daha böyle bir durum yaşanmaması adına daha korkunç.
Ülkedeki yasa çerçevesinde kesiyorlar ya, yasalar çerçevesinde demek ki o limite kadar çıkabilmişler. Şimdi şeyde abartamıyorsun ki, kes bunları 1 milyar euro diyemiyorsun yani.
Ya şey hani sonuçta ülkelerin yasalarında hani tazminat davası açtığınız zaman kişinin zenginliğini arttırabilecek kararlar verilemez tarzında bir takım yasal şeyler.
Türkiye'de öyle bildiğim kadarıyla.
Bilmiyorum ama 5.7 milyon dolar Samsung'a ya da Apple'a çok dokunacak şeyler, evet, değil. Bakalım sonucunda Samsung hayal kırıklığına uğradığını söylüyor ve muhtemelen herhalde bir üst mahkemeye girecek ama.
Şimdi buradan ceza yemesi bir sıkıntılı. Eğer onanırsa ve kabul edilirse Samsung'un böyle bir şey yaptığını, o daha sonraki davaları da zemin oluşturuyor.
Ama şöyle bir şey var bak. Samsung'un bizim editör arkadaşımız güzel bir şey yapmış. Samsung'un açıklamasını Türkçe'ye çevirmiş. Diyor ki biz hiçbir öyle yavaşlatan güncelleme yayınlamadık. Aksine her zaman
müşterilerimizin... Biz güncelleme yayınlamadık diyor.
Müşterilerimizin mümkün olan en iyi deneyime sahip yazılımları sunduk diyor.
Yani o da baz versiyon.
Hayaller ve hayatlar hesabı. Yani evet, hani sonuçta bugün hala pek çok kullanılıyor. Yani Note 9 diye bir telefon var. 1000 dolar. Türkiye'de şey 7000 lira. Yani şimdi, Android 9 ne zaman alacak bilmiyoruz.
Mesela Apple açısından da yavaşlatma olayı çok çok çok belli bir kesimde. Diyor ki pili işte sıkıntılı olanlarda böyle bir problem vardı. Ama bu cezayla beraber şey gibi gözüküyor. Sanki Apple tüm telefonları bilinçli olarak yavaşlatıyormuş gibi gözüküyor.
Yani valla sonucunda şu planlı eskitme kavramı endüstride kullanılan bir kavram, evet, planlı eskitme olayı. Dediğim gibi belki de tüm markaların, tüm üreticilerin, bütün telefonları toplayıp bir denetimden geçmeli.
Çok hani, iyi olur aslında.
Hani Euro NCAP testleri var ya.
Tartışmalar son bulur yani.
Tabii Euro NCAP testlerine bütün arabaları sokuyorsun, evet, işte evet, çarpışma testleri, güvenlik. Belki de bunların hepsini abi.
Yapmışsın.
Her ülkeden bir temsilcinin olduğu bir konsorsiyumun değerlendirmesi lazım ki kullanıcılar mağdur olmasın. Çünkü yani bugün iyi bir bugün Galaxy Note 5 işte ben Amerika'da vlog çektim. Türkiye'den bir arkadaşla tanıştık takipçiyle beraber. Note 5'i daha yeni bırakmışlar Note 9'a geçmiş.
Evet, doğru, hızlı bir.
Son dönemde kadar çok iyiydi ama tabii orada Uber şoförlüğü yaptığı için Mesut sürekli GPS açık, ekran sürekli açık, artık pili yetmemeye başlamıştı diyor. Dolayısıyla bazı cihazlar yazılım güncellemesi aldığı sürece bugün hala işlerliğini koruyabilecek seviyedeler. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde OnePlus 6T'nin lansmanı yapılacak. 29 Ekim'de New York'ta bir lansman gerçekleştirecekler. OnePlus bizim 2019 artık Türkiye'ye de gelmesini beklediğimiz ya da en azından ümit ettiğimiz üreticilerden bir tanesi. OnePlus 6T'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Mesut. Sonucunda bakıldığı zaman 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip olan su damlası formunda çentikle gelecek telefonlardan bir tanesi. Şöyle bir durum söz konusu. OnePlus genelde abisi diyebileceğimiz Oppo'nun bir modelini baz alıyor, bir tasarımını alıyor ve yüksek performanslı donanımlarla bir araya getirip kendi yazılımıyla bütünleştirerek piyasaya sürüyor. Bu telefon da onlardan bir tanesi. Tabii OnePlus'ın altını çizdiği özelliklerin başında ekrandan parmak izi okuma geliyor.
Ekrandan parmak izi okuma artık standart haline alacak gibi görünüyor cep telefonu endüstrisinde. Biz Apple'dan ve Samsung'dan bekliyorduk ama onlar dışında herkesten geldi.
Aynen.
Yani öyle de bir durum oluştu.
Ben ne yalan söyleyeyim. Örneğin senin de katıldığın A9'da ben olur diye tahmin ediyorum.
Ben de evet. Ne yalan söyleyeyim. Ben de yani 4 kamerada durmazlar. Büyük ihtimalle ekrandan bir de parmak izi okumayla şov yaparlar diyordum. Yok, Samsung şu anda inanılmaz değişik bir strateji izliyor. Yani bu strateji...
ya da bir strateji izlemiyor.
Sony'ninkine çok benzetmeye başladım Erdemen onu.
Valla ilginç. Şimdi bu telefona bakıldığı zaman Mesut, 180 gram ağırlığında bir telefon. 3700 mAh kapasiteli pili var. Pil konusu önemli. 3700 mAh'da yabana atılabilecek bir hacim kapasitesi evet. değil. Tabii Mate 20 Pro'larda 4200... Ya Huawei ne güzel abi. Bütün üstte bir telefonlarda bak. 4000 üstü.
Mate 20 Pro incelemesini zaten birçok kişi çıktı. Bizler de çıkacağız. Göreceksiniz. Bu telefon artık beni heyecanlandırmıyor. Mate 20 Pro'yu gördükten sonra...
Ya bu telefon şöyle şimdi. Tabii fiyatıyla orantılı zaten yarı fiyatına satacaklar evet. telefonu muhtemelen. Oradan yine
kendince... Yani fiyat performans olarak artık donanım olarak daha fazlası çıkmaz herhalde.
Çıkmaz aynen. Mate 20 Pro ile ilgili zaten konuşacağımız pek çok şey olacak. 8 GB RAM var. 128 GB depolama alanı sunacak yine. Ve Snapdragon 845 ile gelecek. Kamera kısmı yine güncellenmiş durumda Mesut. Ana kamera 16 megapiksel. İkinci kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. Ki açıklanan bilgilere göre OnePlus 6 ile kıyaslandığında kamera deneyimini ciddi şekilde geliştirdikleri söyleniyor ki zaten OnePlus 6'nın herhalde deneyim olarak rekabeti geri kaldığında kamerasının evet. diğerleri kadar çok rekabetçi olmaması.
Hem de bayağı geride kalması.
Örneğin tamam. Xiaomi tarafı Mi 8'de başka bir noktaya taşıdı. Meizu yine 16 serisinde evet. başka bir noktaya taşıdı. Dolayısıyla orada da bir gelişme olacaktır. Zaten bunun dışında yine AMOLED ekran kullanan bir telefondan bahsediyoruz. El yüzü düzgün. Fiyat performans sınıfında en güçlü alaylardan birisi olacak gibi ki zaten Android 9 ile gelecek. Biz bir video çekmiştik.
Bu senenin çentikli son telefonda olabilir herhalde. Değil yani, mi böyle amiral gemi sınıfında?
Evet amiral gemi sınıfında muhtemelen. Şimdi, zaten bu telefondan sonra bu sene amiral gemi sınıfı için Mi Mix 3'ü konuşacağız birazdan.
Mi Mix 3 geldi de söyleyeyim ben yorum. Bir yorumum
tamam,
var orada.
Tamam, ona geçtiğiniz zaman tamam. konuşuruz ve tabii burada önem arz eden konulardan birisi fiyatlandırmanın ne olacağı. OnePlus 6 500 doların biraz üzerinde bir fiyatla piyasaya çıkmıştı. Ki kademeli olarak artık artan maliyetlerin etkisiyle ve ek fonksiyonlarla birlikte bu telefonda biraz daha yüksek bir fiyatlandırma görebiliriz. Ekrandan parmak izi okumaydı işte evet. yenilenen kamera sistemi derken. Bakalım $600'ların altında olmasını bekliyorum. Tabii ki konfigürasyonlar değişik gösterebilir ama gönül isterdi ki New York'ta olmak yetkinliği yerine takip etmek. Fakat cihazı bulabilirsek tabii ki biz yine videosunu çeker ve sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Yine tabii şunu da ekleyelim. MicroSD hafıza kartı bu telefonda ne yazık ki takamayacağız. Aldığımız hafızayla devam etmek zorundayız. Şimdi Mesut, az önce aslında konuşmamız gerekiyordu ama ben sıralamada buraya atmışım. Huawei tarafı, Huawei'den de bahsettik aslında, oradan pas atabilirdik buraya. Fırsattan istifade, Samsung ve Apple'ın yediği cezadan yola çıkarak hemen sosyal medyada paylaşımlara başlamış. Sizi gidi sizi der demiş, biz telefonlarımızı yavaşlatmıyoruz. Mate 20 Pro zaten hız için doğan bir telefondu. Diğer tüm telefonlarımızda hızdan feragat etmeyen telefonlar diye bir paylaşımda bulunmuş.
Ya çok basit şeyler bunlar, hiç yapmasa daha iyi. Zaten güzelim telefonu çıkartmışsın, hala daha neyin derdindesin ben çözemiyorum. Ben...
Huawei'nin hatası bu. Ya sürekli bir rakibe gönderme değil mi?
Mate 20 Pro'nun sunumunda da bunu Huawei yetkililerine de söyledim. Çok kötü bir sunumdu. Yani senin elinde canavar gibi bir cihaz var. Belki de telefon yani akıllı telefon dünyasının en iyi cihazını çıkartmışsın, ortaya koymuşsun.
2018'in en flash telefonu herhalde.
Hala diyorsun yani. Ki yok iPhone'u şarj ediyorum, yok bilmem ne. Ekrandan ne iPhone ne Samsung giniyor. Ya boş versene sen bunları. Sen sanki dünyada tekmiş gibi anlatsana sen bunu. Tek olan bir sürü özelliğe
sahipsin. Bunun yerine otur Kirin 980 hızını anlat. 5 evet. dakikada anlat değil mi?
Her şey öyle geçiyor ki çoğu şeyde kafamda soru işareti kalıyor ondan sonra. Zaten anlatmıyor. Mesela Leica'nın iş bildiğini hiçbir şekilde anlatmıyorlar. Leica'ya gitmiş geçen sormuşlar ne iş bildiğiniz var diye. Biz onlara sadece bilgimizi aktardık demiş. Ne lens Leica aslında. Ben sana söyleyeyim. Sadece Leica yazıyor üstünde mesela.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Leica işbirliğinin başladığı günden beri bu işbirliği her zaman kafa karıştırıyor. Dikkat edersen teknik seviyede hani
anlatmıyor
optikleri
hiç.
Mi alıyorsun?
Abi ne optik alıyorlarmış.
Bak, oradan geliyor?
Ne optik ne sensör tamam mı? Hiçbir şey almıyorlar. Sadece Leica şunu demiş. Biz onlara mühendislerimizi gönderdik. Nasıl yapıldığını öğretiyorlar. Çünkü müthiş bir işbirlikleri.
Şunu co-engineer with Leica diyor. Yani Leica'nın mühendislik işbirliğiyle geliştirdik hesabına
yapmışlar.
Gelen bir
ya kısacası çok akıllıca bir şey yapmışlar. Leica'nın ismini kullanıyorlar. Yani Leica diyor ki ismini basmalarına izin verdim.
Evet Huawei Mobile İngiltere'de buradan yola çıkarak Leica logosunu da kullanarak Bonfest Stays Fest diye rakiplere evet. göndermeye
başlamış olmuşlar. Bu arada şunu söylüyorum ben hala söylüyorum. Bence Mate 20 Pro bu yılın telefonu. Çok iyi.
Ben de şunu söyleyeyim. Gerçi mobilite yayınladığımızda henüz yayınlamış olmayacağım. Tabii önümüzdeki haftaya kalır üzerine çalıştığım video. Ki sırf yani tablolarını hızlayabilmek için bayağı vakit harcamak zorunda kaldık. Gerçekten farklı açılardan Huawei'in mühendislik seviyesinde geldiği nokta
muazzam.
Ya son 5 yılın herhalde en fazla sıçramayı gösteren markasıdır. Çünkü bak işlemciyi de kendisi yapıyor. Bu bile ayrı bir Yatırım ve mühendislik yatırım demek yani.
980'i bekliyorduk heyecanla. Çünkü 970'ten bıkmıştı artık amiral gemisinde aynı şeyi görmekten. Amiral gemisi orta sınıfta da aynı şeyi kullanmaya başlamışlardı.
Orada da 659'lar falan.
980'le beraber kalmadılar. Telefon da kendi içinde işte Face ID benzeri teknolojili yüz taraması, ekran üstünden parmak izi okuma ama yani böyle bir ekran üzerinden parmak okuma yok, onu da söyleyeyim size. Sanki gerçekten normal bu kapasitif butonla parmak izi okutuyormuşsun kadar hızlı ve kolay kullanımlı bir şekilde bu işi çözmeleriyle bu telefon benim gönlümü kazandı. Bir de bak, her şey var, zarif, estetik, incecik bir cihaz, 4200 mAh pil var. Bugün ne diyorsun 5T, 6T'de bile pil yine sıkıntı. Zaten.
Yani gerçekten ben sana bir şey söyleyeyim. Şu özellikleri saysan, babana mesela, Mehmet amcaya desen ki baba böyle bir telefon gelecekmiş, hangi markadan geleceğini tahmin edin desen, bunlar Samsung ya da belki Sony falan der.
Sony söyler, evet öyle söyler. Belki acaba elmadan mı gelecek der, öyle söyler ama beklemez Huawei'den. Çünkü Huawei belki söyleyemiyordu.
Benim babam da muhtemelen, benim babam biraz Japon şeyi vardır, Japon ürünlerini sever. O da muhtemelen Sony der ama işte bugün Huawei yaptı bunu. Huawei yapıyor ve... Her videoda söylüyorum. Bir önceki modelle kıyasladığınız zaman, halef selef ilişkisine girdiği zaman hep üstüne daha fazla koyan Huawei Sony karşılığı. Evet. O açıdan hakikaten.
İnşallah fiyatıyla da gönülleri kazanır.
Göz ardı gerekir. Zaten en şu anda büyük soru işareti fiyatı.
Önemli olan. Çünkü iyi bir şey ortaya koyup 15 bin 20 bin dediğin anda orada yok, işler yok. Yani değişiyor yani.
Sonucunda bugün Türkiye'de fiyat anlamında da 1.9 gerçeği var. Evet. İşte bunları da göz ardı etmek gerekiyor. Çünkü fiyatı yanlış ayarladığın zaman en iyi telefon da kullanıcı bulmuyor. Daha az iyisi de kullanıcı bu. Dolayısıyla fiyat olayı çok hassas. Umarım Huawei Türkiye o konuda da Çinlerin yaptığı mühendislik hamlesinden sonra fiyatlandırmada da güzel bir hamle yaparlar. Geçmiş haftanın sanırım en ilginç haberlerinden birisi Samsung'un marka elçisi olarak seçtiği ve tabii ki ticari anlaşma yaptı. Sonuçta belli bir bedel ödediği Rusya'daki popüler isimlerden birisinin iPhone 10 kullanırken yakalanması ve ardından da 1.6 milyon dolarlık bir tazminat davası açması oldu. Sosyal medyada yorumlara falan baktım. Bizim parasını ödeyip almak istediğimiz Samsung telefonu para alıp kullanmamış falan tarzı yorumlar yapılmış Mesut bu kişiyle ilgili olarak.
Ya da işte milyon dolarlar vermeyene rağmen katlanamamış diyen de vardı.
O hani... da var. Önce bu hanımefendiyle ilgili bir açıklama yapayım. Ksenia Sobchak, yani Rusça bir isim var artık, belki yanlış telaffuz ediyorsak ben konuya hakim olanlar kusura bakmasınlar. Bir iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de vaftiz kızıymış.
Torunu diyorlar aynı zamanda da. Bir de öyle bir şey okudum ben. Torunu diyen de var. Şimdi eğer torunuysa Samsung'a buradan cesareti konusunda tebrik etmek istiyorum Samsung'u. Yani Vladimir Putin'in torununa Rusya'da dava açmak her baba yiğidin harcı değil. Belki kızcağızın elini iPhone'unu orada tutturdular yani. Doğru değil mi? Bir de şu da var. Ya bu firmaların artık şu influencer işinden vazgeçmesi lazım. Nedir abi influencer dediğin olan? Yani bu kızın elinde görüp gerçekten alan var mı ya o markayı?
Geçen bir Hindistan'da vardı. Onda da yine bir Android üreticisi, hangisiydi? Samsung muydu? Başkası bir anlaşmış ama kız fotoğraf pozu verirken diğerinde iPhone istiyor. Onunki daha şey. Yani daha büyük cesaret.
Ya şimdi bak bir gerçek
bir
var.
Britney Spears olayı vardır bilirsin. Coca-Cola ile anlaşıp Pepsi ile anlaşıp Coca-Cola içerken yakalanması falan.
Abi bir insan Android'i seviyor olabilir, iPhone'u seviyor olabilir ama para verip bir başka cihaz kullan dediğinde bir yerden sonra ona bile o unutkanlık gına geliyor olabilir yani. Bence firmaların yapması gereken şey, Samsung kullanan ünlü yok muydu yani? Bul onu abi. Git onu destekle. Senin markanı zaten kullanıyor. Sen niye yalan dolan işlere giriyorsun ki? Yani Samsung'dan alakası olmayan bir adama sırf Samsung kullansın diye para verirsen olacağı bu yani.
Valla böyle çok vaka var bakıldığı zaman. Özellikle Twitter bunları yakalamak anlamında güzel. Çünkü evet. Twitter uygulaması
neyin
atıldığını gösterdiği için daha önce çok ortaya çıktı buna benzer skandallar. Ama tabii bir bakıma da mesela şimdi Hollanda'da Appel diye yazılan ama Apple diye okunan bir köy bulup gidip orada herkese bedava telefon dağıtmayla da pazarlama olmuyor.
Evet.
Ben hep söylüyorum, Samsung'un hem ürün geliştirme tarafında hem de küresel pazarlama anlamında yeni bir politikaya geçmesi lazım.
Şu rakibi ağızdan almaktan kurtulmaları lazım.
Yani ya Samsung gibi şirketsin. Dünyanın en büyük 2 tane 3 tane şirketinden birisisin. Apple diye köy buldum. Gittim orada 50 tane telefonu bedava dağıttım. Yani
evet. Bu... Marvel'ın gelip Batman'da şey dağıtmasına benziyor bizim.
Abi bu doğru bir yöntem. Yani bu doğru bir yöntem değil.
Karikatür demişim,
yani,
çizgi roman.
Ama bu biraz neye benziyor biliyor musun? Bununla ilgili yabancıda çok güzel bir sözü var. Pazarlayabileceğin bir ürünün yoksa rakibin üzerinden pazarlama yapmaya başlıyorsun. Samsung'un belki de bunların hepsini alt alta koyup evet. Bir sonuca ulaşması gerekiyor. Son dönemin tabii en hızlı büyüyen markalarından bir tanesi istersen Xiaomi. Önce şunu söyleyeyim. Mi Mix 3 ile ilgili biz zaten videolar yaptık, paylaştık ama lansmandan bir gün sonra bu telefonla ilgili Türkçe basın bülteni geldi. Xiaomi'nin Türkiye macerasını merak edenler açısından bu güzel bir gelişme. Ve yollayan ajansı da ben en azından öğrenebildiğim kadarıyla doğrudan Çin'de irtibatlı olan bir ajans. Bu yani Çin'in genel merkezinin kontrolünde aslında yapılmış bir basın bülteni. Bu 2019'a yönelik önemli gelişmelerden bir tanesi.
Xiaomi'nin Türkiye macerası da bence Türkiye'deki teknoloji basını kötü bir sınav verdi. Neden dersen açık bir telefon bile etmeden insanlara Aa, burada bir şaibe var. Yok bunlar değilmiş falan. Abi bir aç sor ya. Bir firmaya mail at, bir cevap bekle yani. Oturdukları yerden bilgi beklediler. Ve ne yazık ki kullanıcıları da bu konuda yanlış bilgilendirdiler. Xiaomi Türkiye, gerçekten Xiaomi Türkiye'de var. Yani bir yetkilendirdiği bir distribütörü ve onun yoluyla Türkiye'yi tanıdığı bir şekilde geliyor.
Şu an mesela bak bir ajans var.
Evet.
Xiaomi Türkiye'nin operasyonlarını takip eden ki basın bültenini yollayan ajans distribütör açılışında da vardı. Şu an Xiaomi Türkiye'nin operasyonları takip eden çalışanlar var. İrfan Bey var mesela, Samsung Türkiye'nin eski çalışanıydı. Mesela onunla konuştuğumda dediği şey şuydu. Ajans bizzat yurt dışı merkeze bağlı. Biz de müdahale etmiyoruz. Gelip gözlemini yapıp yurt dışı da paylaşıyor
tarzı demişti.
Şimdi mesela o ajans ilk defa Mi Mix 3'ün resmi bültenini Türkçe'ye çevirerek Türk medyasına da servis etmiş oldu. Bugün önemli gelişmelerden bir tanesi. Cihaza geri dönelim Mesut. Mi Mix 3 hakkında ben zaten 3 aşağı 5 yukarı fikirlerimi yaptığım videoda beyan etmiştim ama sen ne düşünüyorsun?
Yani Mi Mix 3 şöyle, gerçekten çok hoş görünen bir telefon. Sadece pili küçük geldi bana biraz. Pili daha büyük olması lazım ama sürgülü yapı kullanacağız diye bence bundan birazcık feragat etmişler. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi eskiden Çinliler Amerikalıları kopyalıyordu. Yani Amerika'da iPhone, Samsung ne yaptıysa benzer tasarımsal çizgileri, benzer şeyleri, çizgileri telefonlarında görüyorduk. Şimdi Çinliler Çinlileri kopyalamaya başladı. Çünkü Mi Mix 3 aslında ilk başta bu sürgülü yapısıyla dedikodulara sahne olurken, şimdi Honor'un Magic isimli bir telefonu var. Bir başka üretici de Lenovo da bir tane daha telefon duyurdu.
Z5 Pro.
Hepsi aynı tasarımı kullanıyor. Dikkat ettin mi Erdo onların?
Şimdi tabii muhtemelen bu tartışmanın olacağını öngördüğü için Xiaomi son birkaç hafta içerisinde farklı paylaşımlar yaptı. İşte biz aslında bu mekanizmayı 2015'ten beri test ediyoruz.
Ama sonuçta Çinli Çinli'den kopyalar hale geldi. Ha? Farklı bir şey oldu. Adamlar birbirlerini de kopyalamaktan vazgeçmiyorlar.
Ya şimdi orada işte tabii orada biraz olaylar karışır. Yani kimin tam olarak aslında öncül tasarımın haklarına sahip olduğunu bilemeyiz ama tasarım stüdyolarıyla çalışırlarsa yani bir tane şirket orada
ya, o hepsine satmış da olabilir.
Onu bilemiyoruz. Tabii şu an kendisi in-house. Yani bunları kendi içerisinde tasarladığını söylüyor. Şimdi telefon üzerinde bakıldığı zaman telefon tabii yine fiyatı, sunduğu özellikler çerçevesinde pili haricinde genel olarak çok heyecan verici bir telefon ama mesela ben bu telefonda ekrandan parmak izi olmasını bekliyordum.
Evet, ben
olmayan
de bekliyordum.
Özelliklerden bir tanesi ki Xiaomi zaten Mi 8'in Explore Edition ve Pro versiyonlarını kullanıyor.
Mesela ben ekran yukarı kaydırılınca da Face ID benzeri projeksiyon sistemiyle yüz tanıma var zannediyordum. O da yokmuş.
Yok, o da yok. Yani dolayısıyla aslında Xiaomi tasarımı geliştirilmiş, tasarımı yenilenmiş, kızaklı sisteme geçiş yapılmış bir telefon aslında. Mi Mix 2 serinin bunu uyarlanmış hali gibi bir paketle karşımıza çıktı. Kamera paketi olarak yine çok rekabetçi. Deluxe'a konuşacaksak yani Note 9'da benzer skora imza atmış bir telefon. Ama şu var mesela, yani Xiaomi'nin burada kullanıcılara ikileme düşürdüğü konu. Yayınladığı resmi görsellerle telefonun gerçek realitesi arasında o çene çentiğinde, çene çerçevesinde fark var mesela.
Hep
burada
var. Hep var
i̇şte
bunlar.
Bunda da var.
Evet.
Bunda da var.
Bunların bütün Mi Mix serisinde neredeyse sıfıra sıfırmış gibi gözüküyor telefon. Alırsanız çerçeveler hepsi daha kalın.
Yürü kalın var yani
evet.
Orada.
Yani şimdi alt tarafı böyle görünce dedim acaba Apple gibi yine alttaki ekranı bükerek, esneterek alt tarafa mı almışlar kabloları falan? Yok abi yani.
Telefonun elinin altında orada var.
Telefon yine kalın yani o tarafta. Bu da yanlış bir şey.
Vallahi bilmiyorum da %93.4 ekran kas oranına sahip olunca telefon güzel yani. Telefon
kötü bir telefon değil.
2002'sine göre çok daha yakışıklı
olmuş. Bu yenilere de gerek yok.
Bence de gerek yok yani, bakıldığı zaman zaten güzel görünen bir telefon olduğu gibi göstergesin. Bu konuda kullanıcıların kafasını karıştırmak doğru bir hamle değil. Mekanizma olarak bakıldığı zaman Oppo Find X'te motorlu bir sistem vardı. Vivo'nun Nexus modelinde zaten pop-up kamera vardı, aç kapa kamera vardı. Burada arka taraf komple hareket ediyor ve mıknatıslı manyetik bir sistem var. Xiaomi şöyle söylüyor. Diyor ki biz motorlu sistemi özellikle tercih etmedik. Çünkü motor ve motor aksamında ekstra bir sürü parça kullanmak gerekiyor. Bozulma riskini arttıran ve teknik servis sürecini zorlaştıran bir konu. Biz onun yerine mıknatıs kullandık. Manyetik olarak diyor.
Ya ben elle açılmasını tercih ederim. Mesela telefon elinizde olduğu zaman tek bir sıkıntı var. Çıt çıt çıt oynarsınız bununla. Netisini bile edersin yani. Evet. Çat çat çat çat diye yanında böyle aynen. Kalem vardır ya böyle çıtlayan adam. Aynı öyle bir şey olabilir.
Genel olarak çok güzel bir telefon olmuş. Ben telefonu gerçekten beğendim. Test etmek, kullanmak da isterim. Fiyatlandırmaya gelecek olursak yine farklı seçenekler var. 6'ya 128, 8'e 128 ya da 8'e 256 ve 10'a 256 var. En pahalısını isterseniz ona 10 GB RAM ve 256 GB depolama olmalı. $715 civarında bir fiyatı var Mesut. Sadece şöyle bir detay söz konusu. Bu telefonun tanıtımları esnasında 5G ve 10 GB RAM vurgusu yapıldı. 10 GB çıktı ama 5G'li versiyonu henüz yok. Çünkü Qualcomm henüz kimseye 5G modemi vermiş değil.
5G çıksa hangi ağda kullanıyorsun? Nerede kullanıyorsun yerde?
Geçen OnePlus'la gerçi onunla ilgili OnePlus'ın CEO'su post attı. 5G ile ilgili ilk tweetimi attım diyor. Muhtemelen test ortamında
atılmış bir tweet ediyor. Şimdi şey var, geçen gereksiz deyince abi sen 5G nasıl gereksiz diyenler diyorsun demişler. Arkadaşlar en az 4 sene aktif kullanamayacağınız bir teknolojiye niye fazladan para vereyim? Koymasın yani içine fazla para alacaksın.
Başlayacak. Evet. Ya sonucu şu varmış. 5G olması tabii en yüksek standartta 4.5G desteği anlamına da geliyor. Yani aldıktan sonra öyle almak gerekiyor ama şu an dediğin gibi yani alsam ve 5G'sinden istifade etmek istersen evet, çok fazla imkan ve şansımız yok. Ama şunu söyleyelim. Qualcomm geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da bir etkinlik yaptı. 5G ile ilgili orada zaten duyurular yapıldı. 2019'un ilk çeyreğinde biz 10'a yakın, 10 ile 20 arasında hatta farklı cihazın 5G desteğiyle piyasaya çıktığını göreceğiz. Bu telefonda özel bir versiyonu yine 5G olarak, belki Mi Mix 3S olarak Snapdragon 855 ile beraber çıkaracaklar. Evet. Onun ilk ipuçlarını verdiler ama henüz duyurulan telefonda 5G desteği yok. Samsung'un en iyi olduğu yanlardan birisi yarı iletken tarafı. Üretim, işte bellek, DRAM ve depolama uygulamalarında çok iyiler. Bu noktada Samsung geçtiğimiz günlerde özel bir yine toplantıda, bir kongrede UFS 3.1 standartındaki çiplerinin ön tanıtımını gerçekleştirdi. Muhtemelen 5G ile birlikte biz UFS 3'leri göreceğiz. Çünkü daha hızlı veri ulaşımına sahip olmak daha hızlı çiplere ihtiyaç duyduğu anlamına, evet, daha fazla RAM'e ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.
Gerçi şu anki depolama hızları, depolama bilmenin hızları fazlasıyla yetiyor. Sadece bu tip teknolojinin gelişmesinde şöyle bir avantajımız da var. Daha az enerji harcayarak daha yüksek hıza ulaşıyoruz.
Aynen.
Önemli gelişme bence artık daha az enerji harcayacak olması. Yoksa bu depolama biliminin hızını da zaten nereye ne çekiyorsun?
Şöyle bir durum var. 3D NAND sistemine geçiyor. 3D NAND yongalar Samsung'un mevcut SSD'lerini kullandığı en modern teknoloji ve aynı boyutta daha iki kata yakın daha fazla depolama kapasitesini, enerji tüketimini çok fazla arttırmadan sunabileceklermiş ve tabii hız konusunda da yine iki kata yakın artış bekleniyor.
Hem de şimdi, fiyatlarda da aynı şekilde avantaj sağlıyor bu 3 boyutlu baskı teknolojisi.
Tabii şöyle de bir durum var. UFS 3'ün çıkması 2.0 ve 2.1 teknolojilerine erişimi kolaylaştırabilir. Onlar da en azından end of life olana kadar, yani üretimden kalkana kadar, sonlanana kadar daha kolay erişilebilir gibi görünüyor. Aynı zamanda low power DDR5 bellekleri de vurgular. Telefonların kullandığı bellek standartı açısından da önemli bu. 2020'de geleceği ve band genişliğini 2 kat artacağı.
Yani 50 gigabyte olarak 51.2 gigabyte saniye, gigabit de olabilir tabii o. Tam olarak şu an göremiyorum ama gigabyte de olabilir. Evet, büyük yazmışlar. Gigabyte sanırım o. Oldukça muazzam bir rakam telefonlar için. İşlem gücü de artıyor telefonların. Yapacakları işler de artıyor. Yapay zeka diyoruz, bilmem ne diyoruz. Bu tip donanımlara ihtiyaç var tabii gelişmesine. Bellek kısmı önemli her zaman. Çünkü bellek performansı arttıkça işlemcinin performansı artıyor.
Tabii mesela şimdi Huawei Mate 20 Pro'dan bahsettik. Kirin 980 şu anda 2133 MHz. DDR4X, low power DDR4X bellek kullanan tek çip.
Evet.
O da ister istemez band genişliğini arttırdığı için GPU ve CPU'ya daha fazla bilgiyi daha kısa sürede yollayabiliyoruz. MediaTek geçtiğimiz hafta Helio P70 platformunu duyurdu. Biraz arada kalan bir gelişme oldu bu ama şöyle söyleyeyim, P60 gerçekten çok iyi bir platform oldu MediaTek tarafında.
Hatta çok ayrıntılı bir incelemesi var sitemizde. Aynen. Erdin'in yaptığı.
Tabii MediaTek tarafının yazılım kısmıyla ilgili başka sorunları var ama paket olarak performans ve enerji tüketimi anlamında güzel bir çözüm P60. Şimdi onun yenisi var Mesut. 8 çekirdekliğinde bir platform ve Cortex-A73 var burada bakıldığı zaman 2.1 GHz'e çıkan. Toplamda aslında P60'la kıyaslandığı zaman %13'e yakın bir performans artışı getiriyormuş ama asıl büyük gelişim kullandıkları yapay zeka motorunda. Burada frekansı yükseltmişler ve %30'a varan bir işlem gücü avantajı sağlamışlar. Toplamda bakıldığı zaman daha az enerji tüketen, daha fazla performans veren bir platform olmuş.
Evet, yapay zeka ile ilgili şu anda cep telefonlarında öyle dünyayı değiştiren hiçbir yenilik görmedik. Hatta ben size söyleyeyim, Mate 20 Pro incelemesinde belirtilen, bilmiyorum sizin incelediklerinizde ama mesela Mate 20 Pro'da şey kapalı geliyor. Yapay zekalı kamera desteği kapalı olarak geliyor. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Tamamen atış bir sistem. Neymiş, yapay zeka sahneye bakıyormuş da senin için kamerayı yapıyormuş.
Ya da elma yani gösteriyorsun, kalorisini gösteriyor gibisinden.
Onların hepsi kapalı geliyor. Sizin elle açmanız gerekiyor. Son güncellemeyle beraber yanlış bilmiyorsam P20 Pro'da falan da kapattılar onu. Çünkü yeşilliğin içinde yani falan herhangi bir şey çekmeye çalışırsanız orada yapay zeka bayağı bir yapay kalıyordu. Şu anda cep telefonu dünyasının en büyük yalanı bence bu. Ha, aktif olarak kullanan şeyler görecek miyiz? Göreceğiz. Ama son kullanıcıya ne kadar süre sonra yansıyacak bir şey söylemek çok zor.
Doğru. Bu arada P70 ile ilgili olarak, Helio P70 ile ilgili olarak bence yanlış yapılan bir şey var. Onu da söyleyelim. Mesela grafik birimi tarafında Mali G72'nin 3 çekirdekli versiyonu var ve 900 MHz'de çalışıyormuş. Bu tasarım anlayışı için Huawei yıllarca denedi. Olmadığını anlayınca mesela şimdi Kirin 980'de 10 çekirdekli bir GPU'ya geçtiler. Az çekirdekli, kas gücü zayıf bir GPU'yu yüksek frekansa çalıştırdığınız zaman bir daha hızlı ısınıyor. Daha hızlı ısındığı için zaten frekansını koruyamadığından, evet, dolayı grafik gücü düşüyor. MediaTek burada hata yapmış. Bence P80'de mi artık ne yaparlarsa bilmiyorum. MP3 yerine MP5 ya da MP10'a geç. Frekansını 500-700 MHz bandına tut. Zaten daha yüksek performans elde edeceksin. Ama anladığım kadarıyla belki birinci öncelikleri grafik gücü de olmayabilir.
Olabilir.
Başka hesapları da olabilir. Qualcomm tarafında yeni bir işlemci var. Snapdragon 675. Süper orta sınıf telefonlarda kullanılması beklenen bir platform. Önce şunu söyleyelim. Qualcomm çipi duyurdu. Hazır olduğunu söyledi ama ilk cihazlarında 2019 başında piyasaya çıkacağını ifade etti. Şimdi burada önemli olan konu şu, yüksek performans çekirdekleri Cryo 460 tasarımını baz alıyor. Bu da Cortex A76 tabanlı bir tasarım anlayışı. Yani Qualcomm ilk defa Snapdragon 800 sınıfı bir işlemciden önce o işlemcide kullanacağı tasarımı bir alt sınıf işlemcide duyurmuş oldu.
Şöyle bir şey var, Snapdragon tarafında da o kadar fazla chipset çıktı ki herdi. Yani artık takip edemez. 710 var mesela şimdi. 710 mi 675 mi dersen 675'te 710'dan daha iyi kısımlar var. Yani saçma sapan bir şeye gitti bu isimlendirme.
662 sonrasında 660 böyle yenilenmiş gibi AI dendi mesela. AI dendi. Yapay zeka motoru evet. Mesela gibi. Orası biraz karıştı.
Bir yerden sonra kullanıcı bence artık telefona bakacak. İçindeki Snapdragon'un ne olduğunu çünkü rakamını anlayamayacaklar.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada mesela çok çekirdekli bir yapay zeka motorunun olduğu söyleniyor. Ve yapay zeka hesaplamalarının selefine göre %50 hız yaptığı söyleniyor ama selefi derken 670'ten bahsediyor. Yoksa 660'tan bahsediyor. Bu muamma bir konu
ya
mesela.
Bana şunu söylemeleri lazım bak. Yapay zeka işlerini daha hızlı yapıyor. Evet eskiden şunu yapamıyorduk. Şimdi bunu yapıyoruz diyen bir tane Allah'ın kulu yok. Dikkat ediyor musun?
Şimdi zaten şöyle bir durum da var. Şimdi yapay zekanın yaptığı dedikleri bazı fonksiyonları eskiden de telefonlar yapıyordu. Yapay
zeka dalgası olmadan şey
yapılıyordu. Şimdi tabii arkada analiz ediyoruz. Algoritma bunu hesaplıyor böyle diyoruz tarzında ama o kısım biraz karışık. Pazarlama tarafına da çok giren bazı konular var. Bu platformun güzelliklerinden bir tanesi şu. Örneğin 8 GB RAM desteği var. Yani süper orta sınıfta da biz yavaş yavaş 6 ve 8 GB RAM telefonları göreceğiz gibi. Adreno 612 grafik birimi var. Quick Charge 4 Plus desteğine sahip ki sıfırdan %50 doluluk oranı 15 dakikada çıktığını söylüyor Qualcomm. Bunu da söylüyordu 1,5 yıldır. Kullanan pek
kullanan
telefonda.
Yok, evet.
Bazı telefonlar kullanıyor mesela. Çin'de Xiaomi'nin kullandığı telefonlar var. Kutudan adaptörü çıkmıyor. Böyle
bugün hızlı şarjın hakkını veren kutudan hızlı şarj adaptörüyle çıkan telefon yine Mate 20 Pro oldu.
40 watt.
Ha, 45 watt'lık bir adaptör geliyor 45, yanında.
40 watt galiba kabloluk.
Yarım saatte %70 şarj ediyor. Şarja taktığınız an aleti tıkır tıkır tıkır şarjın arttığını görüyorsun.
Çinler o işi çözdü ya. Çinler o işi gerçekten çözdüler. O konuda önemli gelişimler var. Tabii Snapdragon 675'te ISP ve DSP gibi unsurlar da gelişmiş. Yani kamera deneyimini etki edebilecek diğer tüm donanımlarda da belli bir güncelleme durumu söz konusu. Büyük bir ihtimalle Çinler başta olmak üzere büyük markalarda yavaş yavaş göreceğiz gibi bu platformu 2019'un ilk çeyreğinde. Yani Mobil Dünya Kongresi'nde bu işlemciyi kullanan çok da telefon duyabiliriz. Pixel 3'ü de konuşmak lazım aslında tüm detaylarıyla çünkü telefonda çok fazla sıkıntı ortaya çıktı
evet.
Ama
şu anda en büyük sıkıntısı ekrandaki çizgiler. Samsung üretim yani ekranlarda.
Bu telefonda bir şey doğru yapmışlarsa o da kameradır yine. Yine kamera konusunda çok inanılmaz şeyler başarabilen bir telefon karşımıza duruyor. Şimdi bakıldığında Night Sight adı verilen bir modu tanıttılar lansman esnasında. Ve örneğin iPhone'la Pixel 3'ü yan yana getirdiler. iPhone hiçbir şey göremezken zifiri karanlıkta. Google'un telefonunun
renkli fotoğraf çekmiş
gibi. Aynen bildiğin hani gün ışığında fotoğraf çekmiş gibi sonuçları imza attıklarını söylediler. Ve bu özelliği şimdi kademeli olarak vermeye başladılar Mesut. Ya fotoğraflara bakıyorum. Hakikaten karanlıktan gün ışığına gitmiş gibi sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Yani hemen hemen yurt dışı pek çok medya paylaşıyor şu anda.
Ve herkes çok beğenmiş.
İşte computational photography denen bu işlemsel görüntülemenin
ulaştığı nokta yani düşük ışıkta en iyi telefon olmuş
abi
gibi
görünüyor. Abi şu görüntüler
nedir ya? Yani işte Mate serisinde ya da P serisinde ne diyorduk? Bir sürü kamera var oradan şunu yapıyor buradan. Yok abi adam tek kamerayla ne yapıyor işte.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Yani telefon üreticileri zaten bunu geçeyim de böyle yani bu teknolojiyi geliştirebilen ya da yönlendirebilen isimleri Canon, Nikon gibi firmaların bünyeye katıp abi bu nedir?
Çok güzel olmuş gerçekten de.
Ama gerçi onlar bünyeye katmazlar Mesut. Şimdi
bunu... Bir de işin güzel tarafı eski telefonlarla bu güncellemeyi verip evet. Onlar da bu
zaten
şekilde çalışmasını sağlayabiliyorlar.
Pixel 3'te kamera uygulaması güncellenmiş hemen onu Pixel 2'ye port etmişler. Dolayısıyla zaten Pixel evet. Telefonlarda.
Yani işin şeyi bu donanımsal değil bu yazılımsal bir teknoloji belli ki. Pixel 2'de de çünkü yine aynı şekilde çalışıyor.
Yani Mesut zaten şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yine Google'ın bu yazılım geliştirme ekibinden bir mühendis Nexus 6P ile çektiği gece fotoğraflarını paylaştı. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Ki Nexus 6P de 2015'in telefonudur.
Yok adamlar kamera konusunda özellikle bu yapay zeka diyecek biri varsa Allah için bunlar kullanabilirler onu. Yani ya ben bu... yapay zeka ile yapıyorum diyebilir ki onlar da yapmıyor. Yapay zeka ile bunu bile yapmıyorlar düşün.
Çok iyi.
ISP'de ne kullanırlarsa artık nasıl bir işlem yapıyorlarsa orada.
Abi yazılım işte gerçekten çok sihirli bir değnek. İyi yaptığın ve dokunduğun zaman evet. Ortaya böyle güzel sonuçlar çıkabiliyor. Zaten Google'un Pixel telefonlardan bu kadar yüksek fiyat talep etmesinin en büyük sebebi de aslında bu. Hep şey diyorlar yani artık daha iyi telefon özelliklerine sahip bir kamera var diye.
Evet,
mesela
doğru.
Pixel için. Sonuçta böyle bir sonuç ortaya çıkmış durumda gerçekten heyecan verici. Geçtiğimiz hafta içerisinde Xiaomi Black Shark Halo adını verdiği Black Shark 2 diyebileceğimiz telefonla tanıtımını gerçekleştirdi. Bu telefonun en büyük özelliği dünyanın ilk 10 GB RAM'e sahip olan telefon olması.
Evet, yanında RGB aydınlatmalı bir çizgisi var artık. Mutlu olacağınızı düşünüyorum bu konuda. Bu telefon kötü değildi. İyi tasarıma sahip. Bence gamepad'in çift taraflı olması lazım. Bilmiyorum buna duyurdular mı? Tamam o zaman bitirmişler oluyor. Yapmışlar.
Çift taraflı
yani yapmışlar
var.
Olmuş.
Yeni mesela soğutma sistemi var aksesuar seviyesinde. Ya aslında ne dedik biz geçtiğimiz hafta? Republic of Gamers serisi oyuncu telefonu olsun.
Aslında ilk bunlar. Doğru bunu söylemek lazım. Oyuncu temalı düzgün bir telefonu bunlar çıkarttı.
Bunlar çıkardı. Aksesuar seviyesine Asus bir adım attı. Hemen zaten Xiaomi'de.
Evet gelmiş.
Oradaki açıyı kapatmış
yani.
Oldu. Görsellik ve ses konusunda ciddi yatırımlar var. Geliştirilmiş bir stereo sistemine sahip, ekran tarafında bir geliştirme
telefon
var.
Telefon zaten güzeldi.
Aynen.
Şimdi daha da güzel duruyor. Bu arada bu telefon çok enteresan. Ben de görüntülerinden daha iyi olumlu bir etki bıraktı elim aldığımda.
Bence elinde çok çok bir şey evet. Verdim, kasası var.
Yani görüntülerinde tamam beğenmiş olabilirsiniz. Emin olun elinize aldığında daha çok beğeniyorsunuz telefonu.
Mesela 4000 mAh kapasiteli pili var yine. Kamera tarafında ciddi bir gelişim söz konusu. Evet. Mesela ilk telefonun kamerası zayıftı.
Ya bunu Gamepad ile beraber bulamaz mıyız bir yerden? Deneyelim ya. Şöyle 2-3 günlüğüne gelse yeter.
Abi araştıralım dediğin gibi. Yani şu Gamepad'i ben de merak ettim.
Değil mi? Güzel olur. Gerçekten güzel görünüyor.
Çünkü PUBG gibi oyunları evet, bu Gamepad ile beraber... şey yapabiliriz. Çok daha keyifli halde oynayabiliriz. Fiyatlara bakıldığı zamansa işte 450 ile 600 dolar arasında değişen bir fiyatlandırması var. 461 dolardan başlıyor. Yani Asus'un telefonla kıyaslandığı zaman 400 dolar falan daha ucuz.
Bu çok avantajlı.
Yani aksesuarların
hepsini satın alırsın.
Yine gelişmiş soğutma sistemi vesaire gibi unsurlar da var. Gerçekten heyecan verici telefonlardan
evet,
bir tanesi. Full HD Plus ekran var. Merak edenler için onu da söyleyeyim. Yine Razer'ın Phone 2 yani Razer Phone 2'den de daha ucuz bir telefon. Xiaomi fiyat konusunda buradan da yürümeye devam edecek gibi görünüyor. Bir başka oyun telefonu iddiası Samsung'da var. Samsung zaten aslında bunu yalanlamıyor. Samsung tarafında biz oyun temalı telefon göreceğiz mi ama iddia edilen şu ki Samsung oyun telefonunda epeydir konuşulan ama resmi olarak hiçbir zaman kabul görmeyen bu kendi GPU'sunu geliştirme konusundaki ilk meyveleri kullanabilir.
Yani ben de şimdi sana onu diyecektim. Kendi GPU, kendi işlemcisi ise yalan o. Çıkartmasınlar. Bugün Note 9'daki Fortnite performansını herkes biliyor. Çok konuşmanın bir anlamı
ekstrem
yok o tarafta. Ekstrem
soğuma sistemiyle.
Ya orada şöyle bir problem var herhalde. Yani bu adamlar işlemci konusunda başarılı işler çıkartamadılar bana sorarsan son dönemde. Yani bugün kullanıcılara sor. Note serisinin Exynos işlemci mi kullanmak istersin yoksa Qualcomm mu? Herkes Qualcomm'u seçecektir yani.
Ya ben işte Amerika'da Snapdragon 845'li versiyonu kullanma şansım oldu. Anlıyorsun yani o farkı hissediyorsun.
Hızlı çalışıyor zaten yani 845 çok başarılı.
Ama ben sana başka bir şey söyleyeyim ilginç. Mesela Samsung'un Exynos 9810 yani Note 9'da bizim Türkiye'de satılan Note 9'daki işlemcide yer alan özelleştirilmiş çekirdek Mesut. Teknik olarak çok güçlü. Al PC'ye koy. PC kafasına gir. Yani o şey, geçen bir Galaxy Note Snapdragon işlemci bir bilgisayar tanıttılar. Orada Snapdragon, evet. Snapdragon yerine Exynos 9810 da koyabilirlerdi aslında. Sonuç şöyle kötü. Bir çipi geliştiriyorsun. Yüksek performanslı olabilir belki ama telefonun ihtiyaç duyacağı özellikler çerçevesinde kullanamıyorsun. Firmware'in kötü, yazılımın kötü.
Evet, iyi yönetemiyorsan kernel kısmında ki senden bunu da konuşmuştuk. Kernel'ı eliyle düzeltip daha yüksek performans alanlar var.
Enerji tüketimini azaltarak daha iyi performans alanlar var. Samsung'un bu işi çözmesi gerekiyor ve GPU tarafına geçildiği zaman bir GPU'yu geliştirmek İşlemciye göre daha karmaşık ve daha uzun süreçler gerektirebilen bir durum. Çünkü GPU dediğim şey aynı zamanda başka işlemlerden de sorumlu. Tek başına oyun performansını yükseltmekten sorumlu değil.
Evet.
Samsung'a bakalım. Samsung muhtemelen Apple'ın yaptığı mantalite çerçevesinde dikey entegrasyonda GPU ile devam edebilir ama o tarafta yanlış bir hamle yaptığı zaman bir de oyun telefonu diyorsun. Orada işler kötüye giderse
bambaşka bir
sıkıntı
seviyeye gelir.
Daha büyük olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Son haberimiz Türkiye'den bir haber. Ceren Mobile bir duyuru yaptı. Bir basın bülteni yolladı ve telefon fiyatını 125 indirim yaparak 2899 liradan 2199 liraya düşürmüş.
Şu anda en anası bu fiyat seviyesindeki telefon oldular.
Ben röportaj esnasında da söyledim. Fiyatın yanlış olduğunu, bunun 2000-2100 liralar seviyesine düşmesi gerektiğini söyledim. Şu an 2200 liraya. Telefon gerçekten iyi bir paket.
Yok alınır evet. Yani bu telefon artık önerilecek bir cihaz oldu. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. DxOMark puanı da ortada zaten.
Snapdragon 660 var. Üzerine sahip olduğu ses sistemi. USB evet. 3.1 var.
General Mobile'da tebrik ediyoruz. Yani gerçekten. İndirim yapılacaksa da böyle yapılır bence. Bir de şey de güzel olmuş yani. Şimdi enflasyonla mücadele kısmı da hazır indirim yapacakken belki de planlıyorlardı. Tam böyle cuk diye oturdu oraya.
Valla Mesut hani telefonun toplamına bakıldığı zaman hani şu anda mesela beta olarak Android 9 Pi da şu an isteyen telefona sahip evet. olanlar deneyebiliyorlar. Telefon tasarım olarak da eli yüzü düzgün bir telefon. Donanım olarak da kötü bir telefon değil. Snapdragon 660 bugün orta sınıfta gerçekten iyi bir platform. Tabii 710'lardan bahsediyoruz, 675'lerden bahsediyoruz ama ona yönelik olarak da General Mobile'in muhtemelen ilerleyen dönemdeki hamlelerini görmek lazım. Bu telefon 2199 liraya.
Alınacak cihaz olur. Gerçekten net bir şekilde. Yani çok fazla da yoruma gerek yok.
Şu an rekabet gücü oldukça yükselmiş oldu. İyi bir fırsat aslında bakıldığı zaman bu telefonu düşünenler için. Bu da bizim bu haftalık mobilite tarafında son haberimizdi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta
belki çekemeyebiliriz.
Ondan sonraki hafta
belki çekemeyebiliriz. Evet.
Çünkü çok yoğun bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Yurt dışı
işte ben geliyorum Erdi gidiyor. Hatta Erdi ile beraber aynı anda gidiyoruz falan filan. Yine böyle bir
geliyoruz bir daha gidiyoruz.
Evet ayrılışmalar filan. Birleşiyoruz gidiyoruz. Değişik bir şey olacak.
Hayırlısı olsun. Elimizden evet. geldiğince tabii fırsat buldukça çekmeye çalışacağız.
Bir de aileye de vakit ayırmak lazım arada.
Bir de o da var yani. Sen ne zaman geliyordun?
Aa, ben gelecek hafta yokum full.
Kaçında
cumartesi dönüyorum.
Tamam, ne yazık ben ki. Ben de zaten dördünde gidiyorum.
Evet sen de bir sonraki hafta görüşürüz.
Yalnız bir şey söyleyeyim dur. Onu söyleyelim o zaman. Şimdi ben dördünde bir etkinliğe gidiyorum. O etkinliğin dönüş gününde bir etkinlik daha var. zorla kendimi şu an kaydettirmeye çalışıyorum oraya. Eğer o gerçekleşirse ve eğer o etkinlikte tanıtılacak bir şey tanıtılırsa, şimdi çok fazla soru işareti var ama
çok büyük sürpriz olacak size.
Bakın arkadaşlar, uçağı kaçırma riskine rağmen Mesut da biliyor bunu. Evet. Çok ucu ucuna gireceğim etkinliğe ve ya tanıtılırsa var ya,
o zaman efsane bir şey olacak.
Bir yemeğini yerim.
Yersin tabii. Her zaman yersin.
Gerçekten arkadaşlar önemli gelişmeler bizleri bekliyor. Şimdilik işin büyüsünü bozmayalım. Çünkü olmama ihtimali olan bazı şeyler söz konusu ama olursa zaten videolarla sizlerle paylaşacağız.
Siz anladınız.
Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.